Ayrım 24.
Sayfa numarası 826. Kaşgarlı Mahmut, ünlü kitabı Divan-ı Lügatit Türk'te Hz. Muhammed'in Türklerle ilgili görüşlerini içeren iki hadisini aktarır. Birinci hadiste kıyamet belgelerinden, bunların ahir zaman karşılıklarından ve Oğuz Türklerinin ortaya çıkacağından söz edilir ve şöyle söylenir. Türk dilini öğreniniz çünkü onlar için uzun sürecek bir egemenlik vardır. Divan-ı Lügatit Türk, Besim Atalay, Ankara 1975, sayfa 4, AK Türklerin Dini, Profesör Fuat Bozkurt, Cem Yayınları 1995, sayfa 204. Türklerin İslam'ı dünyaya yayacağını belirten ikinci hadis ise şöyledir. Yüce Tanrı, benim bir ordum vardır, bu orduya Türk adını verdim, onları doğuya yerleştirdim, bir millete kızarsam Türkleri onların üzerine musallat kılarım diyor. İşte bu Türkler için bütün insanlara karşı bir üstünlüktür. Çünkü Tanrı onlara ad vermeyi kendi üzerine almıştır. Onları yeryüzünün en yüksek yerine, havası en temiz ülkelerine yerleştirmiştir. Ve onlara kendi ordum demiştir. AGE sayfa 204. Türk-Kürt ilişkileri. Türk-Kürt ilişkileri çok uzun süre birlikte yaşamanın, iç içe geçerek zora dayanmayan benzeşmenin, asimilasyon, gönüllü bütünleşmenin ve ortak değerlere sahip olmanın tarihi gibidir. Halklar arasındaki her ilişki özgündür, fakat her özgünlüğün aynı zamanda başkalarıyla benzerlikleri de vardır. Ancak Türk-Kürt birlikteliği kadar benzeri olmayan bir özgünlüğe dünya halkları arasında herhalde rastlanamayacaktır. Bilinmezliklerle dolu, binlerce yıllık ortak geçmişe sahip Türkler ve Kürtler çok uzun dönemler boyunca barışçı bir ortam içinde birlikte yaşayarak birbirleriyle kaynaşmışlardır. Türkleşen Kürtler, Kürtleşen Türkler vardır. Pek çok konuda yaşam ve duygu birliği içindedirler. Çatışmasız geçen Osmanlı döneminden sonra bugün aynı devletin, cumhuriyetin eşit haklarına sahip yurttaşlarıdırlar. Türk-Kürt ilişkilerinde halka inen bir çatışma ve gerilim hiçbir dönemde olmamıştır. 12. yüzyılda birkaç çatışma sayılmazsa, 19. yüzyıla dek yani dış kışkırtmanın başlatılmasına dek gruplar ya da örgütler arasında da bir çatışma olmamıştır. Bugün hala tam olarak çözülememiş olan ve çok eskiye giden etnik köken birliktelikleri ya da ayrılıkları ne olursa olsun bu iki halk son 1000 yılı birlikte yaşamış ve aynı devletin yönetimi altında bütünleşmiştir. Anadolu'da yaşayan Türkler ve Kürtler birlikte yaşamak zorunda kalan iki yabancı unsur değil, aynı ulusu oluşturan iki iç unsur haline gelmişlerdir. Tarihin ve günümüzün yaşanan gerçeği budur. Türk-Kürt ilişkilerini ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan inceleyip bu ilişkileri tarihsel boyutuyla ortaya koymak konunun uzmanlarınca yapılması gereken ve herhalde yapılacak olan bir iştir. Konu yüzeysel de olsa, yönetim işleyişi açısından ele alınırsa karşılaşılacak olan ilk gerçek son 1000 yıl içinde Türklerin yöneten, Kürtlerin ise yönetilen konumda olmalarıdır. Genel olan bu durum Osmanlı yönetiminin tanıdığı özellik, otonomi haklarına bağlı olarak Kürtleri iç yönetimlerinde daha serbest hale getiren bir biçime dönüşmüş. Cumhuriyet döneminde ise yönetimin tümü herhangi bir sınır olmaksızın diğer tüm etnik kökenliler gibi her iki unsura da açılmıştır. 1000 yıllık birliktelik. Kürtler günümüzde Türkiye, Irak, İran ve daha az sayıda olmak üzere Suriye ve eski Sovyetler Birliği topraklarında yaşayan bir halktır. Etnik kökenleri aynı olmasına karşın ekonomik ve kültürel olarak en gelişkin olanları Cumhuriyet yönetiminin sağladığı olanaklar nedeniyle Türkiye'de yaşayanlarıdır. Tarihleriyle ilgili görüş birliği yoktur. Milattan önce 1000 yıllarında Türklerle birlikte Orta Asya'dan geldikleri, Hint-Avrupa dil grubuna bağlı oldukları ya da yaşadıkları bölgenin yerleşik halkı, otokton olduklarını ileri süren görüşler bulunmaktadır. Yöreden yöreye hatta köyden köye ayrılıklar gösteren dilleri, Arapça, Farsça, Türkçe ve Latin kökenli dillerin etkisi altında kalmıştır. Karmaşık bir dağılım içindedirler. Kuzey lehçesi Kırmançı, İran ve Doğu Irak'ta konuşulan Sorani, bir İran ağzı olan Zazaca, Iraklı Kakayların Goranisi, Türkmenistan ve Azerbaycan Kürtçesi, Irak'ın Süleymanisi, Mikrisi, Kuzey Irak'ın Badinan'ı, değişik ve çoğu kez birbirini anlamayan Kürt lehçeleridir. Çoğunluğunu Türkiye'de yaşayanların oluşturduğu bir kısım Kürt, fonetik Latin alfabesini kabul ederken, Irak ve İran Kürtleri, Arap harflerini, eski Sovyetler Birliği'ndeki Kürtler de Kiril alfabesini benimsemişlerdir. Kürt dilindeki çeşitliliğin nedeni toplumsal düzenin uzun dönemler boyunca milli duygunun gelişmediği aşiret ilişkilerine dayanması ve Kürt yaşam biçiminin bu ilişkiler tarafından belirlenmiş olmasıdır. Dil birliğinin sağlanamaması Kürt topluluklarının bir araya gelmesini ve Kürtlerin milletleşmesini önlemiştir. Alman toplum bilimci Profesör Max Weber 1864-1920 Kürtçenin köken bilim etimoloji açısından birliği olmayan daha çok Farsi kurallara yatkın sözcük karışımı bir dil olduğunu söyler. Profesör Fritz Neumark 1900-1986 ise Kürtçe'de fiilin ve fiil çekimlerinin bile oluşmadığını ileri sürer. Ona göre Kürtçe'de fiiller daha çok isim olarak kullanılmıştır. Tek Adam, Şevket Süreyya Aydemir, Remzi Kitabevi 8. baskı İstanbul 1981, 3. cilt sayfa 213. Max Weber, Kürtler adlı yapıtında Kürtçe için Kürt dili bir diller karışımı değil, belki bir sözcükler karışımıdır. Bir millet dili olmaktan çok göçlerin ve istilaların etkisi altında zaman içinde oluşmuş bir dildir der. AGE sayfa 213. Petersburg Akademisi'nin 20. yüzyıl başında yayımladığı ve Orta Doğu dillerini içeren sözcükle derlenen 8307 sözcükten 3080'i kök olarak Türkçe, 2000'i yeni Arapça, 1030'u yeni Farsça, 1240'ı eski Farsça, Zend, 370'i Pehlevi, 220'si Ermeni ve 108'i Keldani iken yalnızca 30'u asıl ve eski Kürtçedir. AGE sayfa 213. Kürtlerin etnik kökenleri konusunda tarihçiler arasında görüş birliği yoktur. Kürt adı Sümer yazıtlarındaki Kardaka, Asur tarihindeki M.Ö. 1000 Kurtiye gibi aşiret adlarıyla ilişkilendirilmeye çalışılmıştır. Antik Ege uygarlığındaki Kordüne, Roma dönemindeki Gordoya gibi bölge adlarıyla bağlantılama çabaları da vardır. Kimi tarihçiler Kürtlerin Karduklulardan geldiğini söylemektedir. Doğu bilimci Minorski, Kürtlerin İran asıllı olduklarını ve Urmiye Gölü çevresinden güneye göç ettikleri ileri sürmüş, bir başka doğu bilimci N.J. Mar, Kürtlerin kökenini Gürcülere bağlamıştır. Diğer bir grup tarihçi ise Kürtlerin Orta Asya'dan batıya göç etmiş bir Türk boyu olduğu görüşündedir. Ana Britannica Ana Yayıncılık AŞ 20. cilt sayfa 132. Kökenleriyle ilgili farklı görüşlere koşut olarak Kürtlerin tarihlerinin başlangıcına ilişkin çok az bilgi vardır. Son zamanlarda emperyalist merkezlerin destek ve denetimi altında bulunan kimi Kürt milliyetçileri Kürt tarihi konusunda abartılı ve dayanıksız görüşler ileri sürmektedirler. Çok sayıda basılıp halka ulaştırılan kitap ya da broşürlerde Kürtlerin acılı tarihi Sümerlere dek götürülmekte, Hurriler, Lulubiler, Urartular, Mitanniler, hatta Medler bile Kürtlerin ataları sayılmaktadır. Kürt kökeni büyük boylar, Veleta Tori Nergiza Tori, Koral Yayınları 1991. Kürtlere ait bilgiler Arapların bölgeyi ele geçirdikleri 10. yüzyılda belirginleşmektedir. Mesudi, İstahri gibi yazarlar Kürt aşiretleri bunların yaşadıkları yerler ve yaşam biçimlerine ilişkin bilgi vermişlerdir. 7. 10. yüzyıllar arasında genellikle karıştıkları olaylar nedeniyle adlarını duyuran Kürtler, o dönemde Mervaniler, Hasan Veyhiler gibi derebeylikler oluşturmuşlardı. 11. yüzyıl göçleri sırasında Türkler bu beylikleri ortadan kaldırdılar, onların yerini Türk hanedanları aldı. Karakoyunlu ve Akkoyunlu Türkmen devletlerinden sonra bölgede kısa bir süre Safeviler, Şah İsmail ve arkasından Osmanlılar, 1. Selim, Yavuz, egemen oldular. Büyükler Rus Gelişim Yayınları 12. cilt sayfa 7285. Kürtler Çaldıran Savaşı'ndan sonra 1514 ve kendi istekleriyle Türklerle birlikte yaşamayı kabul ettiler. Ünlü Türk tarihçisi İdris Bitlisi'nin 1520, girişimleri sonucu bir araya gelen 25 büyük aşiret reisi Osmanlı buyruğu altına girmeye karar verdi. Bu karara karşılık padişah yönetimi altına giren aşiretlere iç işlerinde oldukça geniş haklar içeren özellik tanıdı. Türk-Kürt ilişkileri bu olaydan sonra yaklaşık 500 yıl süren çatışmasız bir döneme girdi. Türklerle Kürtler arasındaki uzun geçmişli ilişkiler süreci 11. yüzyıldan sonra yoğunlaşmaya başladı. 12. yüzyılda yeni bir göç dalgasıyla Anadolu'ya yönelen Türkmenler büyük gruplar halinde Musul, Rakka ve Urfa'ya yerleşmeye başladılar. Önlenemeyen göç ve yerleşimler Anadolu Selçuklularının olduğu kadar yörede yaşayan Kürtleri de rahatsız eder. C. Cohen'in Genişleme İçinde Bunalım Türklerin Tarihi Doğan Avcıoğlu 5. Kitap Tekin Yayınları 1996 sayfa 1966 adını verdiği bu gelişme nedeniyle Türkmen-Selçuklu çatışması yanında oldukça şiddetli bir Türkmen-Kürt çatışması ortaya çıkar. Profesör Faruk Sümer'in Kartallarla Leyleklerin Savaşı'na AGE sayfa 1966 benzettiği çatışma 1185 kısa bir süre içinde Musul ve Cizre'den Suriye, Malatya hatta Azerbaycan'a dek yayılır ve Kürtlerin yenilgisiyle sonuçlanır. Adlarını önderlerinin adından alan Rüstem Türkmenleri ile Kürtler arasındaki bu çatışma ilk ve o boyuttaki tek büyük Türk-Kürt çatışmasıdır. Türk-Kürt ilişkilerinin kökeni Abbasi Devleti'nin bölgede egemen olmasına dek gider. Bu devletin yönetiminde özellikle ordusunda belirleyici güç haline gelen Türkler, Doğan Avcıoğlu'na göre Türkler gibi savaşkanlıklarıyla tanınan AGE sayfa 2030, Kürtlerle çok önceden tanışmışlar ve onlara iyi askerler olarak İslam ordularında görev vermişlerdi. Gazneli Mahmut, 988-1030 ve Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun kurucusu Tuğrul Bey 990-1063 ordularında Kürt askerler kullanmışlardı. Alparslan 1029-1072 Anadolu'nun fethinde büyük önem taşıyan Malazgirt Savaşı'nda Kürtlerden önemli destek görmüştü. Alparslan'dan sonra başa geçen Melik Şah 1055-1092 amcası Kavurt'la giriştiği iktidar mücadelesinde Kürt askerlerin desteğini alarak başarıya ulaşmıştı. Selçuklu hükümdarlarının hizmetinde paralı askerlik yapan bir Kürt aileden gelen Selahattin Eyyubi, 1137-1193'ün ordusu Türklerden oluşuyordu ama bu orduda önemli sayıda Kürt askeri de vardı. AGE sayfa 2030 Büyük Selçuklular ve Karakoyunlular döneminde yöredeki Kürt aşiretleri bu iki Türk devletiyle uyumlu birliktelikler oluşturdular. Selçuklu ordusunda paralı asker olan ve Suriye'ye vali atanan Kürt kökenli Eyyub bin Şadi 12. yüzyıl Selahattin Eyyubi'nin babası. 3. Haçlı Seferi'nin başlamasıyla Haçlılara karşı Suriye'nin birliğini sağladı ve Eyyubi devletini kurdu. Eyyub bin Şadi Selçuklu hükümdarlarının hizmetinde bulunmayı gelenek haline getiren bir Kürt ailedendi ve kurduğu devletin asker ve bürokrasisinin hemen tümü Türklerden oluşuyordu. Karakoyunlular, Cakirlu, Ayinlu, Süleymani, Zırki ve Mahmudi gibi Kürt aşiretlerini toplumun asal unsuru saymış, devlet kadrolarını onlara açık tutmuştu. Aynı tutumu Anadolu Selçukluları, Osmanlılar ve ardından Türkiye Cumhuriyeti Devleti de sürdürmüş, Türk-Kürt kaynaşmasını pekiştiren bu uygulama 800 yıl süren bir gelenek halinde yönetim sistemimize yerleşmişti. Türk-Kürt birlikteliği devlet görevlerinde yer almayla sınırlı kalmayan ve toplum düzeninin her alanına yayılmış kalıcı bir kaynaşmaya ulaşmıştır. Bu iki halkın insanları etnik kökenine bakılmaksızın tarımdan hayvancılığa, zanaatçılıktan ticarete, kent yaşamından göçerliğe dek yaşamın her alanında eşit biçimde yer aldılar, benzer değer yargıları ortak yönelişler ve aynı dinsel alışkanlıklar içinde çok uzun süre birlikte yaşadılar. Geçmişte birçok Türk beyi Kürtlerin çoğunlukta olduğu bölgelerde beylikler kurarak yöreyi Türkleştirdi. İleriki dönemlerde kimi Türkmen boyları Osmanlı baskısından kurtulmak için Kürtçe öğrenip kendilerini Kürt gösterdiler. 11. ve 12. yüzyıllarda başlayan karşılıklı etkileşim Anadolu'nun Türkleşme sürecine zarar vermedi, Kürtlerin rahatsız olacağı bir sonuç yaratmadı. Bugüne dek gelen uzun süreç içinde Türklerle Kürtler bin yıllık beraberliğin yarattığı kaynaşma ile iç içe geçerek barışçı bir ortam içinde yaşadılar. Türk-Kürt kaynaşmasını gösteren çok sayıda örnek vardır. Üzerinde yeterince çalışılmamış olan bu konu, tarihçilerin ilgisini bekleyen bakir bir alan durumundadır. Türk-Kürt kaynaşmasına örnek olabilecek gelişmeler, yalnızca başlık halinde yazılsa bile karşımıza uzun bir liste çıkar. Burada okuyucuya konuyla ilgili genel bir yaklaşım sağlayacak birkaç örnek vermekle yetinilecektir. Revadi Kürtlerinden Tebriz egemeni Ahmedil Selçuklu emiridir. Ölünce yerine özgürlüğünü geri verdiği azatlığı Türk kölesi Aksungur geçmiş ve oğullarıyla birlikte onun hanedanlığını sürdürmüştür. AGE sayfa 2030. Türkmen boylarından Salur oğulları, Kıfçak oğulları, Berçem oğulları ve Avşar Şumla oğulları Kürtlerin yaşadığı bölgelerde beylik kuran Türk boylarıdır. Türkmen Sungurluların Atabeyler Devleti, Kürtler ve Kürtlere yakın Lur, Şul, Şaban Kare topluluklarıyla iç içedir. Erbil'de Türk Bey Tigin boyu ünlü Gökbökü'nün hükümdarlığında güçlü bir beylik kurar. Bu beylik yerel halkla o denli bütünleşir ki, kimi Kürt tarihçileri kesinlikle Türk olan Bey Tigin Beyliğini aynı Berçamoğulları gibi Kürt sayarlar. Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da başka Türk beylikleri de kurulur. Mardin'de Hınıslı Keyfa, Silvan'da Artuk oğulları, Diyarbakır'da İnal oğulları, Harput ve Muş'ta Çubuk oğulları, Bitlis'te Togan, Arslan oğulları ve Erzurum'da Saltuk oğulları Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da o dönemde kurulmuş Türk beylikleridir. AGE sayfa 2031. Kürt tarihi şerefnameye göre, şerefnameyi Osmanlı Devleti'nin Bitlis emiri yaptığı annesi Türk olan ve Safevi Sarayı'nda yetiştirilen Şeref Han 1543-1604 yazmıştır. Büyükler Rus Gelişim Yayınları 18. cilt sayfa 11.052. Melkışi adı verilen Çemiş Kezek Kürt beyleri Türk olan Erzurum Saltuklularının soyundandır. Bölgedeki Türk-Kürt kaynaşması ile ilgili çok sayıda örnek verilen şerefnamede Çemiş Kezek konusunda şunlar yazılıdır. Çemiş Kezek beylerinin adları onların Türklerin çocuklarından ve torunlarından olduklarının bir başka kanıtıdır. Çünkü bu adların hiçbirinin Kürt ya da Arap adıyla bir ilgisi yoktur. Şerefname Bozarslan çevirisi sayfa 208, A.K. Doğan Avcıoğlu Türklerin Tarihi Tekin Yayınları 1996, 5. kitap sayfa 2031. Yine şerefnameye göre Buldukani diye anılan Eğil Kürt beyleri Türk Emir Bulduk soyundan gelir. Palu ve Çarmık Kürt beyleri de Türktür. Gelbayi beyleri bir Kürt reisine damat olup onun yerine geçen Ustaçlu Türklerinden Abbas Akan'ın soyundan gelir. AGE sayfa 2031. Türk kökenli Kürt beylikleri konusunda araştırmalar yapan Rus tarihçi B. Nikitin, Kürtler adlı yapıtında, Kürt yıllıkları karıştırıldığında kullanılmış olan Türk ad ve ünvanlarının sayısının fazlalığı hayretle görülür der. Les Kurdes, B. Nikitin, sayfa 183. A.K. Doğan Avcıoğlu, Türklerin Tarihi Tekin Yayınları 5. Kitap 1996, sayfa 2032. Kürtlerin yurdu ya da Kürdistan olarak anılan bir bölge adı Selçuklu Sultanı Sancar'a dek hiçbir kaynakta geçmez. Sancar, yeğeni Süleyman Şah için hanedan bölgesinde bir eyalet oluşturur ve buraya Kürdistan adını verir. İlk kez Sancar'ın getirdiği bu tanım o günden sonra kullanılmaya başlanır. Türklerin Tarihi Doğan Avcıoğlu Tekin Yayınları 5. Kitap 1996 sayfa 2032. Arap tarihçiler Kürtler için Egrat, Türkler için ise Etrak sözcüklerini kullanırlar. Her iki sözcüğün de Araplar için anlamı etnik köken anlatımından daha çok göçebeliğe dayanan yaşam biçiminin tanımlanmasıdır. Sözcükler arasındaki benzerlik aynı zamanda etnik ayrılığı örten bir yakınlığı ifade eder. Arap düşününde Türk-Kürt ilişkisi konu edildiğinde bu ilişki sözcük benzerliğinin ötesine geçer. Toplumlar arası ilişkilerde karşılıklı etkileşim tarihin her döneminde olduğu gibi günümüzde de süren ve yalnızca göçebe ilişkilerinde değil, tümüyle yerleşik hale gelen toplumlarda da görülen yatsınmaz bir gerçekliktir. İlişki içindeki toplumlar arasında ilişkinin niteliğine uygun olarak karışmalar, kaynaşmalar ve birbiri içinde erimelerin oluşması kaçınılmazdır. İlişkiler süreci içinde daha az gelişkin olan ya da sayısal yetersizlik içinde bulunan topluluklar gelişkin olanın içinde erimeye başlar. Bu eriyiş aynı zamanda bir eritiş sürecidir. Bu karmaşık süreç içinde bir topluluk eski kimliğini tümüyle yitirse bile eridiği topluma birçok yeni öğe katar. Kendiliğinden oluşan bu kaynaşma bir doğal benzeşme, asimilasyon olgusudur. Zora dayanmadığı sürece uygarlığın gelişim göstergesidir. Toplumlar bu gelişime bağlı olarak ve sürekli bir değişkenlik içinde yenileşip olgunlaşırlar. Toplumsal birliğin çağdaş ifadesi olan uluslaşma, tarihsel dayanaklarını, ruh ve anlayış birlikteliklerini oluşturan bu olgunlaşma içinde bulur. Ulusa adını vererek üst kimliği toplumsal kaynaşma içinde daha gelişkin ve güçlü olan unsur verir. Ancak bu biçimde oluşan ulus birliği, kan, ırk ya da din birliğinin öne çıktığı bir toplum biçimi değil, dil, toprak, kültür ve ekonomik çıkar birlikteliğine dayanan demokratik bir yapıdır. Kürt-Türk birliği, günümüzde somut karşılığını ulus-devlet örgütlenmesinde bulan ileri bir düzeye ulaşmıştır. Ulus oluşumunda üst kimliği doğal ve zorunlu olarak Türkler oluşturmuştur ama bu oluşum belki de başka hiçbir toplumda görülemeyecek kadar uzun geçmişli, gönüllü birlikteliklere dayalıdır. Beraber yaşamanın yarattığı ortak duygu ve çıkar birliktelikleri, toplumsal alışkanlıklar, kalıcı bağdaşıklıklar, oluşan akrabalık ilişkileri, giderek artan kan bağlarıyla Türk ve Kürt unsurlar bugün o denli iç içe girmiştir ki, Batı'nın büyük para ve çaba harcayarak sürdürdüğü 150 yıllık olumsuz girişim, bu birlikteliği hala çözebilmiş değildir. Mustafa Kemal Atatürk, Türk-Kürt kaynaşması konusunda değişik konuşma ve yazışmalarında görüşlerini açıklamış ve bu açıklamaların birinde 16 Ocak 1923 tarihinde İzmit'te halka yaptığı konuşmada şunları söylemiştir. Bilindiği gibi milli sınırlarımız içinde yaşayan Kürt unsurlar o biçimde yerleşmişlerdir ki pek az yerde çoğunluktadırlar. Çoğunluklarını yitire yitire ve Türk unsurunun içine gire gire öyle bir sınır oluşmuştur ki Kürtlük adına bir sınır çizmek istesek Türklüğü ve Türkiye'yi mahvetmek gerekir. Söz gelimi, Erzurum'a kadar giden Erzincan'a, Sivas'a kadar giden Harput, Elazığ yazarının notuna kadar giden bir sınır aramak gerekir.